1. Bölüm. Paris Antlaşması'nın imzalanmasından Abdülmecid'in ölümüne kadar siyaset olayları. 1856-1861. Islahat fermanının tahlili ve devletlerin genel siyaseti üzerine tesiri. 1. Fermanın hükümleri. Önceki kitabımızda hazırlanış şekline ve yapısına kısaca temas edilen ıslahat fermanı, 1. Meşrutiyet'in ilanına kadar Osmanlı iç ve dış siyasetine temel vazifesini görmüştür. Gülhane Hatt-ı Hümayunu gibi Osmanlı tarihinde yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilebilecek olan bu fermanı şu bölümlere ayırmak mümkündür. Eski hak ve imtiyazların tekidi. Osmanlı İmparatorluğunda her din ve mezhepten olan tebaaya, Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve Tanzimat kanunlarıyla vaat edilmiş olan garantiler tekit ve teyit edilmiştir. İmparatorluğun Hristiyan ve daha başka Müslüman olmayan tebaasına evvelce verilmiş olan din ve mezhep yönünden imtiyaz ve muafiyetler bu defa da ipka edilmiştir. Din ve mezhep serbestliği. Osmanlı İmparatorluğunda her din ve mezhebin töreni serbesttir. Hiçbir kimse dininin törenini yapmaktan men olunmayacak ve bu yüzden eza ve cefa görmeyecektir. Bundan başka din ve mezhep değiştirme hususunda kimse hiçbir suretle zorlanmayacaktır. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaanın din ve mezheple ilgili hak ve yetkileri. Cemaatlerden her biri belli bir müddet içinde sahip bulunduğu imtiyaz ve muafiyetlerini inceleyerek, zamanın şartları ve icaplarıyla uygun göreceği ıslahatı, hükümetin nezareti altında patriknamelerde kurulacak meclisler marifetiyle tetkik ettirecek ve Babali'ye sunacaktır. Fatih Sultan Mehmet'le halefleri tarafından patriklere ve piskoposlara verilmiş olan yetkiler, hükümet tarafından kendileri için kabul edilmiş olan yeni esaslarla uyar bir hale getirilecektir. Babali ile türlü cemaatlerin din yetkisini taşıyan başkanları arasında kararlaştırılacak bir usule göre, patrik, metropolit, murahhas, piskopos ve hahamların tayin ve nasbında tahlif usulü ibka kılınacaktır. Rahiplere her ne suret ve nam ile olursa olsun verilmekte olan caizeler ve aidat kaldırılacak ve yerine patriklere ve cemaat başlarına muayyen gelir tahsis edilecek ve diğer rahiplerin rütbe ve mansıplarının ehemmiyetine göre de haklı bir usul üzere maaşlar tayin olunacaktır. Hristiyan rahiplerin menkul olan ve olmayan malları hiçbir zarar gelmeyecek surette rahiplerle halk temsilcilerinden kurulan meclisler marifetiyle idare ve murakabe edilecektir. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaaya tanınan siyasi haklar. Osmanlı tebaası, cümlesi herhangi milletten olursa olsun, devletin hizmet ve memurluklarına kabul olunacaktır. Bunlar kabiliyetlerine ve ehliyetlerine göre umum hakkında yürütülecek nizamlara uygun olarak memurluklarda kullanılacaktır. Eyalet ve liva meclislerinde Müslüman, Hristiyan vesaireden bulunan üyelerin seçim usullerinin güvenliğini sağlamak ve reylerinin hürlüğünü temin etmek için bu meclislerin tertip ve teşkili hakkında mevcut nizamlar yeniden düzenlenecektir. Her cemaatin başkanlarıyla hükümetçe bu cemaatlerden seçilecek birer memur, tebaanın bütününü ilgilendiren işlerin görüşülmesinde meclisi valada bulunmak üzere sadrazam tarafından davet olunacaktır. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaayı ilgilendiren cemiyet ve kültür hakları. Irk, mezhep ve dil farkı sebebiyle Osmanlı tebaasından bir sınıfı diğer sınıfa nazaran küçülten, bütün tabirler ve tefrikler devlet muhaberelerinde tam ve kesin olarak kaldırılacaktır. Halk arasında veyahut memurlar tarafından dahi rencide edici ve yaralayıcı veya namusa dokunucu her türlü tarif ve tavsiflerin kullanılması kanunlarla yasak edilecektir. Osmanlı tebaası okulların mevzuu nizamlarında yaş ve imtihan hususunda kararlaştırılmış olan şartları yerine getirdikleri takdirde hiçbir tefrik yapılmaksızın devletin asker ve sivil okullarına kabul olunacaklardır. Bundan başka her cemaat eğitim ve sanat okulları açmaya mezundur. Fakat bu gibi umumi okulların ders usullerinin tespiti ve öğretmenlerinin seçimi üyeleri hükümet tarafından tayin olunacak karma bir eğitim kurulunun nezaret ve teftişine tabi tutulacaktır. Müslüman tebaa ile Hristiyan tebaa arasında ve Hristiyan tebaanın kendi aralarında münasebetlerinden doğan adalet işleri. Müslümanlarla Hristiyan ve Müslüman olmayanlar arasında veyahut İsevilerle Hristiyan olmayan diğer mezheplere bağlı olanlar arasında çıkacak ticaret ve cinayet davaları karma mahkemelere havale olunacaktır. Davalar bu mahkemelerde açık görülecektir. Taraflar mahkemelerde hazır bulunacak, gösterdikleri şahitler şahitliklerini daima ayin ve mezhepleri üzere yapacakları birer yeminle tasdik edeceklerdir. Medeni hukukla ilgili davalar da eyalet ve sancak karma mahkemelerinde vali ve kadının huzuru ile şer'i ve nizami usullerle görülecektir. Bu mahkemelerde de davalar açık görülecektir. Hristiyan ve Müslüman olmayan tebaadan iki kimse arasında miras gibi hususi davaları olanlar, istedikleri takdirde davaları patrik veya reisleri veya meclisleri marifetiyle görülmek üzere havale edecektir. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaanın askerliği. Vergide eşitlik, diğer mükellefiyetlerde eşitliği, haklar yönünden eşitlik de vazifelerde eşitliği icap ettirdiğinden, Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaa, Müslüman halk gibi askerlik bakımından evvelce verilmiş kararlara uymak zorundadırlar. Müslüman olmayan halkın orduda kullanılması şekilleri hakkında gerekli nizamlar yapılacak ve en kısa bir zamanda yayınlanıp ilan edilecektir. İdari hükümler. Zaptiye teşkilatı payitahtta, vilayet ve köylerde kendi işi ve gücüyle uğraşan bütün tebaanın can ve mal güvenliğini sağlamaya muktedir bir hale getirilecektir. İnsanlık hakları ile adalet haklarını tevafuk ettirmek için cezaevlerinin ve bu evlerde bulunacaklara tatbik edilecek usullerin en kısa zamanda ıslahına başlanacaktır. Cezaevlerinde bile disiplin nizamlarına uygun haller dışında hiçbir cismani ceza tatbik edilmeyecektir. İşkence ve buna benzer haller kaldırılacaktır. Bu gibi hareketlere kalkışan memurlarla onların emirlerini yerine getirenler ceza kanunnamesi gereğince takip edilerek cezalandırılacaklardır. Mali hükümler. Devletin her yıl için gelir ve giderini gösteren bütçesinin tespiti hususunda evvelce tatbik edilmiş olan kanun hükümleri tam bir şekilde itina ile tatbik edilecektir. Osmanlı tebaasından sınıf ve mezhep farkı gözetmeksizin vergi alınacaktır. Bu vergilerin ve aşarın alınmasında yapılan suistimallerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler süratle araştırılacaktır. Vergilerin vasıtasız alınması usulü peyderpey icrası kabil oldukça devletin iltizam usulü yerine geçecektir. Bu usul kabul edilinceye kadar ve bugünkü usul devam ettiği müddetçe memurlarla meclis üyelerinin artırmaları açık yapılacak iltizamlardan birini üzerlerine almaları ağır cezalar ile önlenecektir. Devletin parasıyla mali işlerde itibar sağlanacak, banka ve bunlar gibi müesseseler kurularak imparatorluğun servet kaynakları değerlendirilecektir. Bayındırlık hükümleri. Bayındırlık işleri için devletçe ayrılacak parayla yapılacak olan kara ve deniz yollarından faydalanacak olan eyalet ve sancaklardan bu işe harcanmak üzere özel bir vergi alınacaktır. Memleketin servet kaynaklarını değerlendirmek ve artırmak için ulaştırmayı daha kolay hale getirecek yollar yapılacak ve kanallar açılacaktır. Ticaret ve ziraatin gelişmesine engel olabilecek her türlü zorluklar ortadan kaldırılacaktır. Bunun için de Avrupa'nın eğitim, bilim ve sermayesinden ve tekniğinden faydalanma tedbir ve çareleri etrafıyla incelenerek peyderpey yürütülecektir. Türlü hükümler. İfsat, irtikap ve ıtısafın yasak edilmesine dair olan kanun hükümleri herhangi sınıf ve memuriyette olursa olsun bütün tebaa hakkında meşru usullere göre yürütülecektir. Devletin kanunlarına ve beledi zabıta nizamlarına uymak ve yerli ehalinin verdikleri tekalifi vermek üzere Babali ile yabancı devletler arasında kararlaştırılacak esaslar dairesinde yabancılara dahi emlake tasarruf hakkı verilecektir. Hükümlerini gruplandırarak sıraladığımız ıslahat fermanı, Gülhane Hattı Hümayunu'nun bir devamı gibi kabul edilmekteyse de, yayınlandığı devrin şartları bakımından olduğu kadar içine aldığı yeni hükümler dolayısıyla da ondan ayrılır. Bu ciheti iki vesika arasında yapılacak ufak bir mukayese ile göstermek mümkündür. Islahat Hattı Hümayunu'nun Gülhane Hattı ile mukayesesi. Gülhane Hattı Hümayunu ile Islahat Fermanı, her ikisi de Osmanlı İmparatorluğu'nun buhranlı devirler geçirdiği sıralarda hazırlanmıştı. Gülhane Hattı Hümayunu, Osmanlı-Mısır Harbi'nin sonlarında, Islahat Fermanı da Kırım Harbi'nin sonlarına doğru kaleme alınmışlardı. Bu vesikalar Avrupa'da hükümdarların tebaalarına isyan ve ihtilal neticesinde tanıdıkları hakları gösteren, Çartesleri andırmakla beraber Abdülmecid'in kendi iradesinin birer eseri gibi göründükleri için tek taraflı birer tasarruf olarak kabul edilebilirler. Gülhane Hattı ile Islahat Fermanı arasında ilk esaslı fark hazırlık safhalarında göze çarpar. Gülhane Hattı Hümayunu, Mustafa Reşit Paşa tarafından açık bir yabancı tesir görülmeksizin hazırlandığı halde, Islahat Fermanı'nın esasları Ali Paşa ile İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçileri arasında kararlaştırılmıştır. Bundan başka Gülhane Hattı Hümayunu'nu yayınladıktan sonra yabancı elçilere sadece bilgi edinmeleri için bildirildiği halde, Islahat Fermanı Paris Konferansı devletlerine Paris Antlaşması'nın bir maddesinde işaret edilmek müsaadesiyle gönderilmişti. Islahat Fermanı'nda padişah tarafından sadrazama hitap eden ön kısmında Osmanlı Devleti'nin iyiliğini isteyen ve dostu bulunan büyük devletlerin yardım ve himmetlerine temas edilmekle de fermanda yabancı tesiri görülmektedir. İki vesikanın hükümleri bakımından mevcut farka gelince, Gülhane Hattı Hümayunu bütün tebaanın canı, malı, ırz ve namusu gibi tabii haklarının güvenliğini sağlamak, vergi usulünün ve askerlik hizmetinin adalet esasına uygun bir şekilde düzenlenmesini temin etmek hususundaki prensipleri tespit etmiştir. Bu Hattı Hümayun'da tebaanın bütününe veya bir kısmına verilen siyasi haklar bahis mevzu değildir. İslahat fermanındaysa Gülhane hattında geçen insanın tabii haklarının korunmasından başka, bütün tebaanın din ve ırk farkı gözetilmeksizin kanun önünde hürlüğü ve müsaviliği prensibi kabul edilmiştir. İslamlarla İslam olmayanlar arasında mevcut eşitsizlik ortadan kaldırılmış ve İslam olmayanlara bütün devlet memurluklarına tayin edilmek, eyalet meclislerinde ve meclisi valada temsil edilmek gibi siyasi haklar da verilmiştir. Islahat fermanında mevcut bu yeni prensiplere rağmen Osmanlı Devleti teokratik yapısından tamamen sıyrılmış olmuyordu. Çünkü vicdan hürlüğü yalnız Müslüman olmayan tebaa için kabul edilmişti. Bundan başka Müslüman olmayan tebaa devlet dışında dini teşkilatlarını muhafaza ettikleri halde İslam halkın devlet dışında herhangi bir teşkilat kurması için hiçbir imkan yaratılmamıştı. Gülhane Hattı Hümayunu ile Islahat Fermanı arasında çok mühim sayılacak bir fark da, yukarıda da temas edildiği veçile Islahat Fermanı'nın Paris Antlaşması'nda zikredilmesi ve bu suretle Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinde bir yabancı müdahalesine açık kapı bırakılmış olmasıydı. Islahat Fermanı'nın Paris Antlaşması'nda yeri. Islahat Fermanı'ndan Paris Antlaşması'nın 9. maddesinde şu şekilde bahsedildiği görülmektedir. Padişah Hazretleri tebaalarının refahı için sarf etmekte oldukları devamlı himmetleri yolunda din ve ırk farkı gözetilmeyerek cümlesinin durumunu ıslah edici olmakla beraber imparatorluğunun Hristiyan halkı hakkında inayetkar niyetlerini teyit eden bir yüksek ferman ihsan buyurmuş olduklarından ve bu hususta olan asil düşüncelerine bir delil göstermek istediklerinden, müstakil iradelerinden sadır olmuş olan iş bu yüksek fermanın Paris Antlaşması devletlerine tebliğini tensip buyurmuşlardır. Paris Antlaşması devletleri bu tebliğin yüksek değerini ispat ve teyit ederler. Şurası kesin olarak kararlaştırılmıştır ki, bu tebliğ, padişah hazretlerinin ne kendi tebaasıyla olan hükümdarlık işlerine ve ne de devletlerinin iç işlerine ayrı veya birlikte olarak müdahale etmek için hiçbir halde Paris Muahedesi devletlerine bir hak ve salahiyet vermeyecektir. Bu maddede ıslahat fermanı padişahın müstakil iradesinin eseri gibi gösterilmiş ve yabancı devletlere herhangi bir müdahale hakkı vermediği tasrih edilmiştir. Bu itibarla ferman tek taraflı bir hüküm mahiyetindedir. Bununla beraber antlaşma devletleri fermanın kendilerine bildirilmesindeki yüksek değeri ve önemi takdir ettiklerini belirtmekle Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan halk için bir teminat elde etmiş oluyorlardı. İcabında bu maddeden faydalanarak Osmanlı hükümeti nezdinde Hristiyan tebaa için müdahalede değilse bile iltimasta bulunabilirlerdi. 9. madde bundan başka moral bakımından da antlaşma devletleri için bir zafer, Osmanlı Devleti için de bir yenilgiydi. Çünkü bütün dünya Hristiyanları ve en çok Avrupa'nın koyu mutaassıpları onu Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan halkın lehine yayın propagandası yapmak için bir dayanak noktası olarak kabul ettiler. Bu suretle diplomatların değilse bile Avrupa umumi efkarının müdahalesi daha Paris Antlaşması'nın mürekkebi kurumadan başladı. Bundan başka yine bu 9. maddeye dayanarak Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanlar devamlı olarak Osmanlı idaresini yabancı devletlere şikayet etmek fırsatını buldular. Osmanlı Devleti Kırım Harbi'ne Rusların Ortodoks tebaa hakkındaki avukatlığına son vermek için girdiği ve bu harpte de galip devletlerden biri olduğu halde Paris Antlaşması devletlerine antlaşmanın 9. maddesiyle bütün Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaanın avukatlığını tanımış oluyordu. Bu, hukuk bakımından olmasa bile fiiliyat bakımından böyleydi. Islahat fermanı en çok bu cepheden Osmanlı efkarı üzerine derin akisler yaptı.